Ayrım 15. Pirinçli ve dereotlu yer elması. Yarım kilo soyulup doğranmış yer elması. 2 yarım halka halinde doğranmış havuç. 2 yarım halka halinde doğranmış soğan. 3 diş doğranmış sarımsak. 1 çorba kaşığı pirinç. 2 çorba kaşığı zeytinyağı. 1 su bardağı su. 1 çorba kaşığı doğranmış dereotu. Deniz tuzu. Taze çekilmiş karabiber. Tencereye yağ, soğan ve sarımsağı koyup arada karıştırarak 5 dakika kavurun. Havuçları ekleyin. 5 dakika daha kavurduktan sonra tuz, karabiber, yer elması, pirinç ve suyu ekleyin. Kapağı kapalı olarak kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra ateşi kısın ve bütün malzemeler yumuşayana kadar 20 dakika kadar pişirdikten sonra dereotunu koyup karıştırın ve ateşten alın. Dilerseniz sıcak, dilerseniz hafif ılındıktan sonra servisini yapın. Egeliler bu yemeği soğuk olarak sunuyor. Tercih sizin. 4 kişilik. 4 Mart 2000 Cumartesi. Bugün tatil. Ayrıca baharın ilk günü. Yok, tarihi filan şaşırmadım. Bugün Bodrum'da baharın ilk günü. Önce kuş şamatasıyla uyandım. Baktım güneş var. Dünkü fırtınadan sonra dolular, yağmurlar, seller ve gece 4'te ufak çapta bir sallantı. Böyle bir havaya uyanmak, hele o gün tatil günüyse değmeyin keyfime. Hava oldukça sıcak. Ilık ötesi demek daha doğru belki. Kuşların keyfine diyecek yok. Ben de güzel bir kahvaltı yapmışım. Balkonumdaki saksıları teker teker ziyaret edip onlarla hoşbeş etmiş. Son durumlarını kontrol etmişim. Gönül daha ne ister? Balkonumda, daha doğrusu terasta, kocaman 2 tahta kasa var. Özel olarak bitki yetiştirmek için yapılmış. İçinde halis inek gübresi olduğundan mı nedir? Bütün otlar böcekler içinde. Bu yıl tamamıyla birlikte biraz marul ektik, 3-5 de soğan. Gerisi kendiliğinden çıktı. Geçen yıldan dökülen tohumlar olsa gerek. Pancarlar, pazılar, dereotu, ısırganlar hele. Namussuzlar her tarafı kaplıyorlar. Ben de acımadan hepsini yoldum geçen hafta. Onun kadar yararlı bir ot var mı? Neden bu kadar acımasız olduğuma ben bile şaştım. Al körpe yapraklarını, Edibe Hanım'ın tarifini kullanarak yap mis gibi çorbanı. Yok efendim, illa hepsi gidecek. Üzülmeyin, hepsi yeniden çıkacak. Öylesine inatçı otlar, bir de ufak saksılar var normal boydakilerden. Onlara da maydanoz, kişniş, rezene, sarımsak ektik. Bir tanesine geçen çarşamba günü orta kentteki bir bahçeden aşırdığım mercan köşkü ektim. Mercan köşke bayılırım. Çayını içmek çok ferahlatır, rahatlatır. Bundan 3 yıl önce Muğla'nın dokumalarıyla meşhur Yeşilyurt ilçesine gitmiştim. Dokumacı bir aileyi ziyaret etmiştik. Biri Amerikalı, diğeri Kanadalı iki misafirimizde. Evin kızları dokumaları gösterirken bir tanesi ortadan yok oldu ve mis gibi kahvelerle geldi. Kahvenin içine bir ufak dal mercan köşk koyduklarını ilk o gün gördüm. Bu geleneği o gün bugündür başka bir yerde görmüşlüğüm yok ama hiç unutmadım. Mercan köşk sakinleştirici etkisiyle bilinir. Kahve de malum uyarıcıdır. Kahvenin etkisini azaltmak için bundan daha güzel bir yol olamaz herhalde. Salı günkü tatil günümden sonra yazmamışım. O gün ne hoştu. Bütün gün pijamalarımı çıkarmadan mutfakta yemeklerimle, aletlerimle yarenlik etmiştim. Yine de buzdolabını temizleyememiştim. Sonraki günler biraz çaba gösterdiysem de cuma günü gelip ben pazara gidene kadar hala bir sürü şey pişirilmeyi bekliyordu. Bu sefer hiçbir şey almak yok dedim. Ne mümkün. Evde olmasına rağmen kızıl ağaçlı ninemi görünce dayanamadım. Ondan bir demet keçi körmeni aldım. Ekmek yapacağım ya, belki evdeki sararmıştır diye düşünerek canım benim demeti hazırlarken içine 2-3 yaprak labadayla 1-2 tane kazyak koymuş öyle bağlamış. Dert yandı bana. Nezle oldum geçmek bilmedi diye. Kocası öleli 20 yıl oluyormuş. Yalnız yaşıyormuş dinleyeceğim. Ufacık, tatlı mı tatlı bir kadın. Kızı ve oğlu torunlar yüzünden onunla pek ilgilenemiyorlarmış. Ben kendime bakmasam kim bakacak dedi. Geçen hafta gelememiş, önceki haftadan bir kadına peynir parası borcu varmış. Aman şu 2 demet ada çayını da alıver deyince dayanamadım. Sohbeti bitirdik. Dikkat et bu yağmurda üşütme diyerek yanından ayrıldım. Sırada elma sana var. Kardeşiyle yan yana oturmuşlar, arkasına da bir de naylon geçirmiş. Yağmur yağdıkça başını örtüyor. Hani yağmur yağsın toprağa lazım. Bereket olmasına bereket de, bu kadıncağızlar, adamcağızlar pazara geldiği gün böyle fırtınalar olmasa. Hadi biz alışveriş edenler yağmurun dinmesini bekleyip öyle gidebiliriz pazara. Ya onlar? Yağmurda, soğukta titreşip birbirlerine sokularak alın terlerini satmaya çalışıyor ve her yağmurlu günde haklı olarak şikayet ediyorlar. Yağmurda az insan gelir pazara. Bunu artık öğrendik. Şikayetleri de hafif bir serzeniş, o kadar. Yoksa yağmur onların ekmek parası. Elma sanadan söz ediyordum. Bu hafta fazla ot alma niyetim olmadığından yalnızca bir demet Arap saçı aldım. Niyetim Arap saçlı börülce yapmak. Ne zamandır elimdeki otları, yeşillikleri tüketeyim diye bakliyat pişirmemiştim. Oysa bakliyat çok iyi bir protein kaynağıdır. Ve özellikle vejeteryanlar tarafından bol bol tüketilmedir. Ben de bu kurala uyup biraz bakliyat pişirmeye karar verdim. Tabii onlara ot eklememde bir sakınca yok. Üstelik eğlenceli de. Her seferinde farklı bir yemek çıkıyor çünkü. Mesela bugünkü menüde yine yeni bir fikir olan arpa şehriyeli tilkişen var. Geçen hafta aldığım tilkişenlere ancak sıra geldi. Onları ayıkladım biraz önce. Biraz da Füsun'un aldıklarından ekledim. Dün pazarda Serpil'le bana haber yollamış. Serpil benim yaka köylü dostum. Çok komik bir kadın, biraz utangaç, kalbi çok temiz ve her seferinde bana indirim yapan biri. Ben tilkişen aldım, o almasın diye. Serpil de adamı sordu, tijen deyince, aa senin arkadaşın aldı, o almasın dedi deyince şaşırdım. Füsun tilkişeni niye aldı diye. Meğer bana verecekmiş. Pişir de birlikte yiyelim diye. O henüz tilkişenle tanışlığını pazarda fotoğrafını çekmekten öteye taşıyamadı. Gerçi doğada gördü, benden bir adım ileride sayılır. Tabii Güner Hanımların bahçesinde gördüğümüz tilkişeni saymazsak. Daha sürgün vermemişti. Bol dikenli bir çalı görünümünde bizim yabani kuşkonmazımız. Pek kendinden emin, kimseleri yanına yaklaştırmayan bir görüntüsü var Meret'in. Ama tadına doyum olmuyor. Ben genelde patatesli yapıyorum tilkişeni. Geçen sefer patatesli yapıp içine 3 yumurta kırdım. Bir anlamda İspanyol omleti oldu. Bilirsiniz onların bir patatesli yeşillikli omletleri vardır. Biraz onu andırdı. Hele köy yumurtasının yoğun sarısıyla karışınca görüntüsü başka güzel, tadı başka güzeldi. Bu sefer tilkişenli makarna mı yapsam acaba diye düşünürken, dolapta henüz tükenmemiş ıspanaklı fırın makarnayı hatırladım ve bu sefer arpa şehriye ile denemeyi düşündüm. Gözümde canlandırdığım hali çok güzel. Umarım lezzeti de öyle olur. Bugünün planında bir de ekmek yapımı var. Nedense hep erteleyip durduğum köremenli ekmek. Hatta dün onun için pazardan kepekli un bile aldım. Güzel bir un karışımı hazırlayıp, içine köremen ve biraz dereotu ve maydanoz koyup güzel bir ekmek yapmak istiyorum. Başlasam mı acaba? Başlamadan önce yazmak istediğim diğer bir konu da, Perşembe günkü Cumhuriyet Kitap Ekin'de okuduğum bir yazının özeti. Yazıyı Erdal Atabek kaleme almış. A.S. Neil adlı bir öğretmenin 12 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra genelde kabul görmüş olan eğitim sistemine karşı çıkarak 1921 yılında kurduğu okuldan ve bununla ilgili Türkçe'ye yeni çevrilmiş Özgürlük Okulu adlı kitaptan söz ediyor. Summer Hill adını taşıyan bu okulda amaç sinirli bilim adamları yetiştirmektense mutlu çöpçüler yetiştirmek. A.S. Neil bugüne kadar okullarından hiç çöpçü çıkmadıysa da bundan gurur duyacağını belirtiyor. Çünkü onların esas aldığı konu çocukların özgürce düşünüp karar verebilme yeteneğinin geliştirilmesi. Bizdeki ezberci ve baskıcı eğitim anlayışıyla taban tabana zıt olan bu anlayışın bir an önce Türkiye'ye gelmesini ne kadar isterdim. İşte bu nedenle öğretmen arkadaşım Şule'yi bir kez daha takdir ediyorum. 4 yıldır Uşak'ta yaşıyor. Oysa Şule İzmirli ve Uşak'taki ilk yıllarında hafta sonlarını orada geçirmeye dayanamaz, hemen hemen her hafta bir yerlere gider, çoğunlukla Bodrum'a gelir, mutfakta bana yardım ederdi. Onunla çok keyifli mutfak anılarımız ve ufak kaçamaklarımız olmuştur. Neyse, bizim Şule öğrencilerini tam bu esasa göre yetiştiriyor. Öğrenciler ve veliler de bunun bilincinde ve çocuklar mezun olmadan onları bırakacak diye ödleri patlıyor. Bu eğitim yılı başlayana kadar Bodrum'a tayinini çıkartmak için uğraştı bizimki. Ama sonunda orada kalıp çocukları mezun etmesinin ne kadar önemli olduğunu anladı. 4 yıllık emek boşa gitmeyecek artık. Ve fidanlarını teker teker sulamaya devam edecek Şulecik. Onun gibi genç öğretmenler olduğunu biliyorum Türkiye'de. Ama onlardan daha fazla sayıda bağnaz, tutucu, kendini yetiştirememiş, hayattaki sorunlarının acısını öğrencilerinden çıkaran öğretmen var. Bu öğretmenler yüzünden öğrenciler birçok dersten nefret ediyor, okuldan ayrılıyor ya da hayatı boyunca dil öğrenemiyor veya aritmetikte başarılı olamıyor. Bazen bir sözcük, bazen bir tokat yüzünden. Yalnızca öğretmenlere serzenişte bulunmamak gerek aslında. Eğitim sisteminin toptan değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yemekten eğitime geçtik birden. Geçmem gerekiyordu. Çünkü okuduğum bu güzel yazıyı sizinle paylaşmak istedim. Hep yemek tarifi paylaşacak değilim ya. Saat 2'yi geçti. Öğle yemeği sonrası rehaveti içindeyim. Belli bir yorgunluk var tabii. Onca zamandan sonra ekmek hamuru yoğurdum. En son ne zaman mayalı ekmek yapmıştım hatırlamıyorum. Bodrum'a geldiğimden beri yapmadığımı biliyorum. Demek ki en son geçen yıl Mayıs ayında yapmış olmalıyım. Bu da neredeyse bir yıldır ekmek yapmadığım anlamına geliyor. Ne acı. Böylesine bir terapiden kendimi nasıl uzak tutmuşum? Başka terapiler bulduğum içindir belki. Yazın terasta oturup kitap okumak, yeni yemekler denemek, Bodrum pazarının renklerini içime çekmek gibi. Gel zaman git zaman, aylar geçmiş fark etmeden. Lale ile onca konuşmamıza rağmen biz, ben ekmek yapamamışız. Lalelerin Konacık'taki evinin bahçesinde ekmek ocağı var. Evde de un öğütmek için bir ufak değirmen. Keyfimiz de zamanımız da vardı o zamanlar. Öyleyse neden yapmadık sorusuna cevap bulamıyorum. Her şeyin bir zamanı var demek ki. Bugünlerde tamamen doğanın canlanmasına konsantre olmuş durumdayım. Size de zaman zaman aktardığım gibi doğada öyle bir hareketlilik var ki bunu yalnızca balkonumdaki canlanmadan değil, işe giderken yol kenarlarında gördüğüm çimenlerden, çiçeklerden, meyve ağaçlarının tomurcuklarından değil, biraz da pazardaki otların çeşitlenmesinden ve yürüyüşe çıktığımızda her yerde, bazen beton aralarında ya da yıkılmaya yüz tutmuş eski taş evlerin damlarında çıkmış papatyalardan, gördüğüm manzaradan dolayı söyleme cesareti buluyorum. Bütün bu ufak ayrıntılar, kendimizi hayatın akışına kaptırdığımız zamanlarda mesela, anın belki de %1'inde görülebilen ya da tamamen gözümüzden kaçan şeyler. Hepsi bir bütünün parçası. Bizim de bir parçamız dolayısıyla. Toprak ana bizi uyarıyor. Bahar geldi. Artık beslenmenizi değiştirin diyor. Başka bir anda da kulağımıza anlayamadığımız bir şeyler fısıldıyor. Anlayamadığımız şeyler arasında belki iç organlarımızdan birinin temizliğe ihtiyacı olduğu, vücudumuzun biraz dinlenmek istediği, cildimizin neme ihtiyaç duyduğu gibi ufak tefek ayrıntılar var. İşte onlar bazen bir kere fısıldanıyor kulağımıza. Gerisi bizim anlayışımıza kalmış. Canınız doğada yürümek mi istiyor? Yürüyün. Sürekli ekşi şeyler mi yemek istiyor? Yiyin. Kırmızılar, morlar mı giymek istiyor? Giyin. Dostlarınıza onları ne kadar çok sevdiğinizi söylemek mi istiyor? Bunun binbir yolu var. Bahar geldi. Artık değişim zamanı. Etraf yeşillendi. Siz de içinizi yeşillendirin, canlanın artık. Bu canlılığa bol sarımsaklı bir tilkişen kavurmayla katkıda bulunmak istedim. Biraz önce bahsettiğim arpa şehriyeli tilkişen kavurma çoktan mideme indi bile. Üstelik sarımsak fena halde iştahımı açtı. Üstüne geçen gün yaptığım nefis armut elma limon reçelinden bile birkaç kaşık yedim. İnsanın canı tatlı istediğinde yiyebilmeli. Öyle değil mi? Arpa şehriyeli tilkişen kavurma. Bir demet tilkişen. Bir çorba kaşığı zeytinyağı. Bir çorba kaşığı tulum peyniri. Bir su bardağı arpa şehriye. Dört diş sarımsak. Deniz tuzu. Kırmızı pul biber. Tilkişenlerle ilgili püf noktasını vermiştim sanırım. Demet halinde yıkanıp doğranacak otlardan değil tilkişen. Hepsine teker teker dokunmanız gerek. Her bir tilkişen dalından ancak 3-4 adet, 1-2 parmak kalınlığında parça çıkar. Gerisi ise maalesef çöpe. Parçalara ayırırken o pıt sesi çok önemli. Nereye kadar yenebileceğini gösteriyor. Pıt, pıt, pıt. Eğer gevrek kısmı bittiyse, artık kolayca kırılmıyorsa, kullanacağınız kısım da bitmiştir demektir. Tilkişenleri doğradınız. Tavaya yağla birlikte koyun, üzerine 1-2 çorba kaşığı su ekleyip normal ateşte kavurmaya başlayın. Bu sefer kavurmayla haşlama arası bir şey yapacağız. Tavanın üzerine bir kapak kapayın ki suyun buharıyla pişme hızlansın. Bir tencereye su koyup kaynatın, Şehriyeyi koyup arada karıştırarak yumuşayana kadar pişirip süzün. Tilki şenler yumuşadığında sarımsakları rendeleyin. Şöyle bir karıştırıp tuzuyla kırmızı biberini ekleyin. Ve ocaktan alın. İçine şehriyeden istediğiniz miktarda koyup karıştırın. Tabağa alıp üzerine peyniri serpin ve keyifle yiyin. 1-2 kişilik. Eğer şehriyenin hepsini kullanmadıysanız, onu güzelce yıkayın, soğuduktan sonra kapaklı bir kaba alıp buzdolabına koyun. İster yeşil salatanızı ekleyin, isterseniz içine biraz maydanoz, dereotu, havuç, peynir koyup güzelce bir sosla karıştırıp şehriye salatası yapın. Kavurmaya geçmeden önce ekmek hamurumu hazırlamaya başlamıştım. Tarifi aşağıda. Yoğurdum. Sonra üzerini örtüp terasta ılık bir köşeye koydum. İlk kabarmada yavrucak. Onu fazla yoğurdum. Oradan buradan çevirip üzerine bastırarak. Esnekliğini sağlamak, mayanın işlevini iyice görebilmesine katkıda bulunmak benim görevim. Nereden baksanız 1-10 dakika yoğurmak gerek ekmeği. Eğer emeğinizle evde mis kokulu birkaç somun ekmek yapıp o lezzette kendinizden geçmek istiyorsanız hakkını verip güzelce yoğurmak zorundasınız. Ekmeğin tarifi şöyle. Köremenli ekmek. 1 demet ince doğranmış keçi körmeni, 1 çorba kaşığı doğranmış dereotu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 1/4 su bardağı ılık su, 1 çorba kaşığı kuru maya, 1 çorba kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tuz, 2,5 su bardağı tam buğday unu, aldığı kadar beyaz un. Cam ya da porselen bir kaseye ılık suyu koyup balı karıştırın. İçine mayayı koyup eritin ve 10 dakika kadar ılık bir yerde bekletin. Maya eriyip kabarmaya başlayacak. Mayalı su köpürmüyorsa ya mayanız bayat ya da maya suyun sıcaklığını beğenmedi demektir. Bu durumda mayanın tarihini kontrol edip eğer son kullanma tarihi geçmediyse yeniden su ısıtıp aynı işlemi tekrarlamanız gerekir. Şimdi hamuru rahatça yoğurabileceğiniz bir kaba, süt, zeytinyağı, tuz, mayalı su ve tam unu koyun, tahta bir kaşık yardımıyla 100 kere karıştırın. Bu işlem hamura elastiklik kazandırma işleminin birinci adımıdır. Tek elinizle mayayı yoğurmaya başlayın. Bir yandan da azar azar un ilave edin. Artık elinize yapışmayacak hale gelene kadar un ilave etmelisiniz. Dilerseniz kapta değil de unlanmış bir tezgahta yoğurun hamurunuzu. Ben rahat bir yerde yoğurmayı tercih ederim. Hamuru arada yumruklamak, sürekli de çevirmek gerekir ki maya harekete geçsin. Bu yumruklama işi yanlış anlaşılmasın. Derdimiz patrona, kocaya, çocuğa, enflasyona olan kızgınlığımızı göstermek değil. Bir yandan meditasyon yapıp, bir yandan da sakin sakin hamuru elastik bir hale getirmek. 10 dakika yoğurduktan sonra temiz bir kabı güzelce yağlayın ve hamuru içine koyun. Üzerini temiz bir bezle kapayıp ılık bir yerde kabarmaya bırakın. Hamura 2 saat süre tanıyın. Bu süre sonunda iyice gerinip kabarmış olacaktır. Tekrar unlanmış tezgahı alın, körmen ve dereotunu ilave edin ve 2-3 dakika çok kötü davranmadan, yani fazlaca yumruklamadan parçalara bölmeden nazikçe yoğurup yağlanmış ekmek kalıplarını alın. Dilediğiniz biçimde kalıplar kullanmakta özgürsünüz. Mesela ben tavada bazlama cinsi yapmayı düşünüyorum, bir kısmını, gerisini de fırında ekmek kalıbında pişireceğim. Kalıplara konduktan sonra zavallı hamur yine halsiz kalmış olacağı için biraz daha dinlendirmek gerekir. Kalıba koyarken biçim vermek için fazla bastırmayın. Bunu bir hakaret olarak kabul edebilir. Ekmek aceleye gelmez. Eğer gerekenden kısa süre bekletecek olursanız arzuladığınız performansı alamazsınız. Kalıpların üzerine bezle örtüp yine ılık bir yerde kabarmasını bekleyin. Yeniden 2 katına çıktığında 1 saat kadar sürer, artık pişmeye hazırdır. Üzerine suyla karıştırılmış yumurta sarısı veya su sürüp, varsa susam, çörek otu, haşhaş tohumu serpip buharının çıkması için üzerine bıçakla hafif çizikler atın ve 200 derecelik fırına verin. 10 dakika o derecede pişsin. Isıyı 175 dereceye düşürün ve 30-35 dakika daha pişirin. Arada bakın, üstü kızardığında ekmek pişmiş demektir. Fırından çıkarıp varsa metal bir tel üstünde, altı da soğusun diye ya da arada ters yüz ederek soğutun. Ilıkken önceden ezilip tereyağıyla ya da hafif zeytinyağı ile karıştırılmış bir peynirle servisini yapın. Yanında başka bir şey yemeye gerek var mı? Ah, ekmek. Yalnız sizi uyarmam gerek. Ekmek pişirmek bağımlılık yapabilecek bir uğraştır. Bir bakmışsınız, haftada 2-3 kere ekmek pişiriyor, her seferinde yeni tarifler deniyorsunuz. Bir keresinde unları karıştırıyor, diğer seferinde zeytinle ceviz ya da peynirle dereotu koyuyorsunuz ya da bal, tarçın, cevizle tatlı çay somuncukları pişiriyorsunuz. İçine veya üstüne ay çekirdeği koyuyorsunuz. Sonsuz denemeler yapabilirsiniz ekmekle. İçine buğday unundan başka yulaf, arpa, çavdar, mısır unları ile irmik koyabilirsiniz. Az miktarlarda soya unu, patates unu, pirinç unu da denenebilir. Kitapların ekmek tarifi bölümlerini karıştırıp yepyeni tarifler bulabilir, kendiniz yeni tarifler yaratabilirsiniz. Bir keresinde kabak ve domates koymuştum. Hamurun yarısına domates salçası koyup iki renkli ekmek yapabilirsiniz. Şekliyle oynayabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse. Ekmek yapmanın bazı püf noktalarını yukarıda yazdım. Bir kez de maddeler halinde sıralayayım. Mümkün olduğunca tam, yani kepeği ayrılmamış un kullanın. Kabuklu tahıldan yapıldığı için besleyici değerini yitirmemiştir. Mayanın taze olması gerekir. Su sıcaklığının elinizi yakmayacak ama ısısını hissettirecek derecede olması gerekir. Mayanın aktivite olması için glikoza ihtiyaç vardır. Şeker ya da balla bu işi halledebilirsiniz. Tuz, süt, yağ gibi ilaveleri maya kabardıktan sonra yapmanızda fayda var. Bu malzemeler mayanın aktive olmasını engelleyebilir. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Yoğururken hamuru kesmeyin, parçalara bölmeyin. Uzunca bir dinlenme süresi mayalı hamurlar için olmazsa olmaz bir kuraldır. İlk dinlenme 2 saat kadar, ikinci dinlenme ise 1 saat civarındadır. Ekmeği fırına koymadan önce üzerine yarım santim derinliğinde çizikler atarsanız içi daha iyi pişer. Somun ekmek yapıp tepside pişirmek istiyorsanız hamurun katıcı olması gerekir. Eğer çok kabarık, yumuşacık bir ekmek istiyorsanız maya miktarını 2 katına çıkarabilirsiniz. Eğer bütün bu kurallara uyarsanız başarılı bir ekmek yapmamanız için hiçbir neden yok. İlk seferlerde başarısız olursanız üzülmeyin. Moraliniz bozulmasın. İlk yaptığım ekmek kas katı olmuştu. İkincisi daha iyiydi. Üçüncü ekmeğimin ne kadar başarılı olduğunu anlatamam. Ben bile inanamamıştım. Yalnızca dikkat ve sabır. Biraz da kol gücü gerekiyor, hepsi bu. Bir şeyi unuttum. Sevgi de gerekli. Bu arada ilk kabarma için gereken 2 saat dolduğu için terasa çıkıp örtüyü bir açtım ki hamur koskocaman olmuş. Neredeyse kaptan taşıyacak. Hemen aldım, öpüp içeri getirdim. Köremenleri doğradım ve yeniden unladığım tezgaha aldım hamuru. Yavaş yavaş köremenleri ekledim. Hepsi birden konursa hamuru işkence etmiş olurdum. Yavaş yavaş içine almasını bekledim. Sarımsak kokulu köremenleri. Yavaşça arada tezgaha un koyarak 2-3 dakika yoğurdum. Bütün köremenleri içine aldığında kalıplarımı yağladım, hamuru 3'e böldüm. Bir parçası çok ince bir parça tavaya girdi, diğer 2 parça kalıplara paylaştırıldı. Sonra elimle hafifçe bastırdım. Her tarafa eşit yayılmasını sağladım. Tekrar terasa alıp üzerine örttüm ve yeniden kabarmaya bıraktım. Teras diyorum çünkü terasım camla örtülü. Bir nevi sera olduğundan evin en sıcak kısmı. Güneş hala ısıtıyor ve şu anda sıcacık. Bir hatırlatma daha. Eğer kış aylarında ekmek yapıyorsanız kalorifer ya da sobanın yanına koyun hamuru. İkisi de yoksa fırında bekletin. Eğer gerekli ısıyı sağlayamazsanız hamur küser, kabarmaz. Pişirmeden önceki son bir saat, yarattığı mucizeye ben bile şaşıyorum. Yani şu mayalama işi öyle mucizevi ki kabardıkça sizin de koltuklarınız kabarıyor. Sanki kabartan benmişim gibi mutlu ve gururluyum. Bir saat sonra iyice kabarmış olacağından artık pişme işlemine geçebilirim. Hamur çok kabardıysa korkmayın. Fırına girdikten sonra, kısa bir süre sonra hamurun içindeki baktericikler ölecek, artık kabarmayı bırakacak. Yani taşıp fırınınızın içini rezil etmeyecek.